Ayrım 11.
Longfellow böyle önemsiz bir olay yüzünden Lowell'u buraya kadar getirdiği için özür diledi ve Elmwood'a dönmesinde ısrar etti. Ama aynı zamanda çay yapmakta da ısrar etti. James Russell Lowell, Longfellow'un boş yere korkmadığını sezmişti. "Fanny sana minnettardır herhalde," dedi gülerek. "Yıkanırken banyo penceresini açmama sinir oluyor. Sağlıklı ölüm banyosu yapıyormuşum." Lowell hala Longfellow'a Fanny'nin adını söylemekten rahatsız oluyordu. Longfellow hala acı çekiyordu. Kendi Fanny'sinden hiç bahsetmezdi. Onun hakkında hiçbir şey yazmazdı. Bir şiir bile. Günlüğünde Fanny Longfellow'un ölümüne dair tek kelime yoktu. Longfellow, Fanny'nin ölümünden sonra günlüğüne yazdığı ilk yazıda bir Tennyson şiirinden alıntı yapmıştı. "Huzur içinde yat, müşfik yürek." Lowell, Longfellow'un son yıllarda neden çok az şiir yazıp kendini Dante'ye verdiğini anladığını düşünüyordu. Longfellow şiir yazarsa ister istemez Fanny'den bahsedecekti. O zaman da onu sözcüklere indirgemiş olacaktı. "Belki de Washington'ın evini görmeye gelmiş bir turisti o kadar," dedi Longfellow gülerek. "Anlatmış mıydım? Geçen hafta bir tanesi gelip General Washington'ın karargahı mı diye sordu. Çıkarken de Shakespeare'in evinin buralarda olup olmadığını sordu." Gülüştüler. "Havanın kızı adına. Ne dedim peki?" "Shakespeare bu semtte taşındıysa bile kendisiyle tanışmadığımı söyledim." Lowell rahat koltuğa gömüldü. "İyi demişsin. Cambridge'in ayı hiç batmıyor bence. Delilerle dolu olmasının sebebi de bu. Bu saatte çeviriyle mi uğraşıyorsun?" Yeşil masadaki müsveddeleri görmüştü. "Kalemin hiç durmuyor dostum. Kendini çok yoruyorsun." "Ama hiç sıkılmıyorum. Bazen yorulduğum oluyor tabii. Kendimi kuma saplanmış bir tekerlek gibi hissediyorum o zaman. Ama bu çeviriyi bitirmeden rahat edemeyeceğim Lowell." Lowell müsveddeleri inceledi. "16. kanto," dedi Longfellow. "Yayın evine göndermem gerek ama gönülsüzüm. Dante 3 Floransalı ile tanışınca şöyle diyor. Sissi fossi stato dal fuoco coperto. Ateşten korunabilseydim." Longfellow İtalyanca metni söylerken Lowell arkadaşının çevirisini okumaya başladı. "Kendimi onların arasına atardım ama önderim acı çekerdi sanırım. Evet, Dante'nin cehennemde sadece bir gözlemci olduğunu unutmamalıyız. O da yol boyunca fiziksel ve metafiziksel tehlikeler içinde." "İngilizce'de tam karşılığını bulamıyorum. Şiir çevirisinde akıcılık uğruna anlamdan feragat etmek gerektiğini söyleyenler var. Ama ben tam tersine mahkemeye çıkmış bir tanık gibi sağ elimi kaldırarak gerçeği, sadece gerçeği söyleyeceğime yemin etmek istiyorum." Trap Longfellow'a havlamaya ve bacağına sürtünmeye başladı. Longfellow gülümsedi. Trap yayın evine öyle çok gidip geldi ki çeviriyi kendisinin yaptığını sanıyor. Ama Trap Longfellow'un çeviri felsefesine havlamıyordu. Birden koşarak ön hole daldı. Longfellow'un ön kapısı yumruklandı. "Polis," dedi Lowell. Bu kadar çabuk gelmelerini beklememişti, bıyığını burdu. Longfellow gidip kapıyı açtı. "Bu ne sürpriz," dedi Longfellow. O anda elinden geldiğince dostane bir sesle. "Niye ki?" Geniş kapı eşiğinde duran J.T. Fields kaşlarını çatıp şapkasını çıkardı. "Whist oynarken bir mesaj aldım. Hem de tam baleti yenerken." Şapkasını asarken gülümsedi. "Hemen buraya gelmen söyleniyordu. Her şey yolunda mı azizim Longfellow?" "Ben öyle bir mesaj göndermedim Fields," dedi Longfellow özür dilercesine. "Holmes sizinle değil miydi?" "Hayır, oyuna başlamadan önce yarım saat onu bekledik." Kuru yaprak hışırtıları duydular. Sonra birden Oliver Wendell Holmes'u gördüler. O ufak tefek adam yüksek tabanlı çizmeleriyle yaprakları ezerek koşar adım geliyordu. Fields yana çekildi. Holmes Fields'in yanından geçip hole daldı. Soluk soluğaydı. "Holmes," dedi Longfellow. Sinirleri çok gergin olan doktor, Longfellow'un elinde Dante'nin kantolarının çevirilerini tuttuğunu dehşetle fark etti. "Tanrı aşkına çek şunları gözümün önünden Longfellow," diye haykırdı Doktor Holmes. 6. Holmes kapıyı kapadıktan sonra pazardan eve giderken aklına gelen fikri ve sonra koşarak tıp fakültesine döndüğünü, orada polisin Cambridge karakoluna döndüğünü, Tanrı'ya şükür, öğrendiğini bir çırpıda anlattı. Daha sonra whist oynayan Fields'e hemen Crash konağına gitmesi mesajını göndermişti. Doktor Lowell'ın elini tutup hararetle sıktı. Onu gördüğüne öylesine çok sevinmişti ki, "Ben de Enwood'a haber gönderip seni çağırtacaktım dostum," dedi. "Holmes, polisten bahsetmiştin değil mi?" diye sordu Longfellow. "Longfellow, hepiniz çalışma odasına gidelim lütfen. Size söyleyeceklerimi kimseye anlatmayacağınıza yemin etmelisiniz." Kimse itiraz etmedi. O kısa boylu doktoru böyle ciddi gördükleri enderdi. Şakacı aristokrat rolünü oynamasına çok alışmışlardı. Boston'daki herkesi güldürse de Amelia Holmes'un canını sıkan bir roldü bu. "Bugün öldürülmüş birinin cesedi bulundu," diye fısıldadı Holmes. Sanki evde anlatacağı korkunç öyküyü gizlice dinlemek isteyen birilerinin olduğundan korkuyordu. Şömineye sırtını döndü. Sesinin bacadan duyulacağından cidden kaygılanmıştı.
"Tıp fakültesindeydim," diye anlatmaya başladı nihayet.
"Tam çıkacakken polis gelip odalarımızdan birini kullanmak istediklerini söyledi. Getirdikleri ceset toz toprak kaplıydı, anlıyor musunuz?" Holmes duraksadı ama dramatik bir etki uyandırmak istediğinden değil, nefesini toplamak için. Astımının belirtilerini göz ardı etmişti. "Holmes, bunların bize ne ilgisi var? Niye beni John'un oyun masasından kaldırıp apar topar buraya getirdin?" diye sordu Fields. "Acele etme," dedi Holmes elini sallayarak. Amelia'ya aldığı ekmeği bir kenara bırakıp ceplerinde mendil aradı. "O cesedin ayakları, Tanrım bizi koru." Longfellow'un mavi gözleri parladı, pek konuşmasa da Holmes'u dikkatle dinlemiş ve izlemişti. "Bir içki alır mısın Holmes?" diye sordu usulca. "Evet, sağ ol," dedi Holmes, ter içindeki alnını silerek. "Kusura bakmayın, buraya ok gibi uçarak geldim. Arabaya binemeyecek kadar sabırsızdım, hem birilerini görmekten de korkuyordum." Longfellow sakince mutfağa gitti, Holmes içkisini bekledi. Diğer iki adam da Holmes'u beklediler. Lowell başını salladı, arkadaşının haline çok üzülmüştü. Ev sahibi bir kadeh buzlu konyakla geri döndü. Holmes konyağı buzlu severdi, bardağı kaptığı gibi dikti, konyak genzini yaktı. "Adem elmayı hava yüzünden yemişti," dedi Holmes Longfellow'a, ama içkiye kendi kendine başladı. "Hadi anlat artık Wendell," dedi Lowell. "Tamam, onu gördüm. Anlıyor musunuz? Cesedi yakından gördüm. Aramızda Jamie ile aramdaki kadar mesafe vardı." Doktor Holmes Lowell'ın koltuğuna yaklaştı. "O adam diri diri, tepe taklak gömülmüş, bacakları dışarıda kalacak şekilde ve iki ayağının da topukları yakılmış beyler. Öyle feci yanmışlar ki gözümün önünden asla ölene kadar gitmeyecekler." "Azizim Holmes," dedi Longfellow, ama Holmes susmak istemiyordu Longfellow için bile. "Çıplaktı. Giysilerine polis mi çıkarmıştı bilmiyorum." "Hayır, söylediklerinden anladığım kadarıyla bulunduğunda çıplaktı." Holmes içkisinden bir yudum daha almak istedi ama kadehi neredeyse boş olduğundan dişlerine bir buz parçası çarptı. "Bir rahipti," dedi Longfellow. Holmes hayretle dönüp ağzındaki buzu kırarak, "Evet öyleydi," dedi. "Bunu nereden bildin Longfellow?" diye sordu Fields. Birden kafası karışmıştı. Ama bu öykünün kendisiyle ilgisi olmadığını hala emindi. "Gazetede okumuş olamazsın. Çünkü Holmes daha biraz önce..." Birden Longfellow'un nereden bildiğini anladı. Lowell'da anlamıştı. Lowell vuracakmış gibi üstüne üstüne yürüdü Holmes'un. "Cesedin tepe taklak gömüldüğünü nereden biliyordun Holmes?"
Polis mi söyledi?" "Hayır. Harvard'da başına iş açılmasın diye çeviriyi durdurmak istiyorsun. Bu yüzden saçma sapan şeyler uyduruyorsun."
"Ben ne gördüğümü biliyorum," dedi Doktor Holmes öfkeyle.
"Hiçbiriniz tıp eğitimi almadınız. Ben hayatımı bu işe adadım. Avrupa'da ve Amerika'da okudum. Mesela sen veya Longfellow Cervantes'ten konuşsanız kendimi cahil hissederim. Çünkü uzmanlık alanım değil. Gerçi iyi bilirim ama... Sizi de dinlerim. Çünkü Cervantes'i incelemeye ayırdığınız zamana saygı duyarım."
Fields, Holmes'un sinirlerinin cidden bozuk olduğunu anlamıştı. "Anlıyoruz Wendell," dedi. "Lütfen devam et." Holmes durup soluklanmasa bayılacaktı. O ceset gerçekten tepe taklak gömülmüştü Lowell. Şakaklarına akmış ter ve gözyaşlarının izlerini gördüm. Duydun mu? Şakaklarına akmışlardı. Yüzünde kan toplanmıştı. O korku dolu ifadeyi görünce rahip Elise Talbot'ı tanıdım. Bu ismi duyunca hepsi şaşırdı. Cambridge'in o eski tiranı ölmüştü demek. Tepe taklak toprağa gömülmüş, topukları yakılmıştı.
Tıpkı Dante'nin, Simoniaklarının yani rüşvet alan rahiplerinin başına gelenler gibi. Dahası da var. Holmes şimdi ağzındaki buz parçasını çatır çutur yemeye başlamıştı. Polislerden biri cesedin 2. Üniteryan Kilisesi'nin mezarlığında bulunduğunu söyledi. Talbot'un kilisesinde. Cesedin belinden yukarısı toz toprak içindeydi. Ama belinden aşağısı tertemizdi. Anadan doğma gömülmüş, tepe taklak ama bacakları açıkta bırakılmış. Onu ne zaman bulmuşlar, orada kim varmış diye sordu Lowell. Tanrı aşkına nereden bileyim diye bağırdı Holmes. Longfellow saatine bakınca 11 olduğunu gördü. Dul Healy akşam gazetesine bir ödül ilanı vermiş. Yargıç Healy'nin öldürüldüğüne inanıyor. Ama Talbot'ınki sıradan bir cinayet değil Longfellow. Her şeyi söylemem mi gerekiyor? Dante'den kopyalanmış. Birileri Dante'den esinlenip Talbot'ı öldürmüş diye haykırdı Holmes. Yanakları kıpkırmızı kesilmişti. Bugünkü gazeteyi okudun mu Holmes diye sordu Longfellow sakince. Okudum tabii. Yani okudum galiba. Aslında pazartesi günkü derslerinin anatomi çizimlerini hazırlamaya giderken tıp fakültesinin koridorunda üstün körü göz atmıştı o kadar. Longfellow gazeteyi buldu. Fields elinden alıp yüksek sesle okumaya başladı. Başyargıç Artemus S. Healy'nin tuhaf ölümü hakkındaki yeni bilgiler dedi Fields. Yelek cebinden gözlüğünü çıkarıp taktıktan sonra. Yanlış yazmışlar. Healy'nin göbek adı Prescott'tı. İlk paragrafı atla Fields. Cesedin bulunuşuna gel. Nehrin yanında Healy'lerinin merasında bulunmuş. Kan içinde çıplak ve... Devam et Fields. Böceklerle kaplı. Sinekler, arılar, kurtçuklar gazetede böyle yazıyordu. Ayrıca White Oaks'un bahçesinde bir bayrak bulunmuştu. Lowell gazetede yazılanlar üstüne yapılan konuşmalara itiraz etmek istedi. Ama oturup koltuğuna yaslanmakla yetindi. Alt dudağı titriyordu, söyleyecek laf bulamadığında hep olduğu gibi. Birbirlerine soran gözlerle baktılar. Aralarından birinin diğerlerinden daha zeki çıkıp bütün bunların rastlantı olduğunu açıklamasını umuyorlardı. Rahip Talbot'ın Simoniaklar gibi yakıldığına, başyargıç Healy'nin de tarafsızlar gibi cezalandırıldığına inanmak istemiyorlardı. Ama öğrendikleri her yeni ayrıntı inkarı daha da zorlaştırıyordu. Her şey birbirine uyuyor dedi Holmes. Healy'ye bakalım. Tarafsızlık günahını işledi ve cezasını çekti. Kaçak köle kanununu uygulamayı uzun süre reddetmişti. Peki ya Talbot? Rahipliği suistimal ettiğini hiç duymadım. Phoebus adına. Holmes duvara dayalı tüfeği görünce irkildi. Longfellow, şu tüfeğin burada ne işi var? Lowell, Crash konağına aslında neden geldiğini anımsayıp sarsıldı. Longfellow dışarıda hırsıza benzer birini görmüş Wendell. Bahçıvanın oğlunu polis çağırmaya gönderdik. Hırsız mı dedi Holmes? Hayal gördüm galiba. Longfellow başını salladı. Fields ayağa kalktı. Kusursuz bir zamanlama. Holmes'a döndü. İyi iş becerdin Wendell. Polis gelince bu cinayetler hakkında ipuçlarına sahip olduğumuzu söyleyip polis şefini çağırmalarını isteriz. Fields en otoriter tavrını takınmıştı ama destek almak için yan gözle Longfellow'a baktı. Longfellow kıvıldamıyordu. Mavi gözlerini kitaplarının çatlak sırtlarına dikmişti. Konuşulanları dinleyip dinlemediği belli değildi. Nadiren kapıldığı bu dalgınlık hali elini sessizce sakalında gezdirişi tüm arkadaşlarını huzursuz etti. Evet dedi Lowell. Polise varsayımlarımızı söyleriz tabii. Çok işlerine yarayacağına eminim. Hayır diye bağırdı Holmes. Hayır, kimseye söylememeliyiz Longfellow. Gizli tutmalıyız. Bu odadaki herkes verdiği sözü tutmalı. Kıyamet kopsa bile kimseye söylememelisiniz. Yapma Wendell. Lowell doktorun üstüne eğildi. Kettimlun sırası mı şimdi? İki kişi öldürüldü, hem de tanıdığımız insanlar. Evet ama bu korkunç meseleye bulaşmamıza ne gerek var dedi Holmes yalvarırcasına. Polis soruşturma yapıyor. Katil kimse bizden yardım almadan da bulabilirler. Ne gerek var ha dedi Lowell alayla. Böyle bir şeyi polisin akıl etmesi mümkün değil Wendell. Onlara söylemeliyiz. İpuçlarına ihtiyaçları var. İpucu mu? Çılgınca varsayımları mı Lowell? Bu cinayetler konusunda ne biliyoruz ki? Öyleyse niye zahmet edip buraya kadar geldin Wendell? Çünkü kendimizi korumalıyız. Hepimize iyilik yaptım dedi Holmes. Tehlikede olabiliriz. Jamie, Wendell lütfen Fields aralarına girdi. Polise gidecekseniz ben yokum dedi Holmes. Koltuğuna otururken titrek bir sesle sizin de gitmenize karşıyım. Bakın beyler dedi Lowell Holmes'u göstererek. Bakın Doktor Holmes kendisine ihtiyaç duyulduğunda ne yapıyor? Her zamanki gibi kıçının üstünde oturuyor. Holmes etrafına bakındı. Birilerinin ona destek olmasını umuyordu. Sonra koltuğuna iyice gömülüp altın zincirli saatini çıkardı. Pi Beta Kappa cemiyeti anahtarlarıyla oynadı. Longfellow'un Maun saatine bakarak kendi saatiyle kıyasladı. Cambridge'deki tüm saatlerin her an durmasını bekler gibiydi. Lowell, Longfellow'a dönüp fısıltıyla en etkileyici konuşmalarını alçak sesle yapardı. Polis şefine bir not yazalım dedi. Polis gelince veririz. Bu gece keşfettiğimize inandığımız şeyi yazalım. Sonra da bu işle ilgilenmeyi keselim. Doktor Holmes'un istediği gibi. Ben hemen yazayım dedi Fields. Longfellow'un çekmecesine uzandı. Holmes ile Lowell tekrar tartışmaya başladılar. Longfellow hafifçe iç geçirdi. Fields elini çekmeceye sokarken birden durdu. Holmes ile Lowell sustular. Lütfen acele etmeyin dedi Longfellow. Boston'da ve Cambridge'de bu cinayetleri kimler biliyor? Ne saçma bir soru. Lowell öyle korkmuştu ki müteveffa babasından sonra en saydığı adama bile kabalık edebiliyordu. Şehirdeki herkes biliyor Longfellow. İlkinin haberini bütün gazeteler manşetten verdi. Healy'nin ölümünün manşet olduğu gazeteyi kaptı. Talbot'ınkini de yarın herkes öğrenmiş olacak. Bir yargıç ve bir rahip. Bunların ölümünü halktan gizlemek imkansız. Tamam, peki şehirde Dante'yi kimler biliyor? Le Piante Erona e Tutto Accese in Trebami'yi bizden başka kim biliyor? Washington ve School sokaklarında gezinen, dükkanlara bakan ya da son model şapkalar için Jordan'a marşı uğrayan insanlardan kaçı Rigavan Lordi Sangi Il Volto C'e Michato di Lagrime'yi düşünüyor ve aklına o Fastidiosi vermiler, yani iğrenç kurtçuklar geliyor. Söylesenize, günümüzde şehrimizde, hayır, tüm Amerika'da Dante'nin tüm yapıtlarını, tüm kantolarını bilen kaç kişi var? Dante'nin cehennemindeki cezaları gerçek hayatta uygulamayı akıl edecek kadar onu bilen kaç kişi var? Longfellow'un çalışma odasına tuhaf bir sessizlik çöktü. Oysa içindekiler New England'ın en popüler konuşmacılarıydı. Odadaki kimse yanıt vermedi çünkü hepsi yanıtı biliyordu. Henry Wadsworth Longfellow, Profesör James Russell Lowell, Profesör Dr. Oliver Wendell Holmes, James Thomas Fields ile birkaç arkadaşları ve meslektaşları. Bırakın Dante okumayı, İtalyanca bilenlerin sayısı bile çok az dedi Fields. Bilenlerin de çoğu ancak sözlük ve gramer kitapları yardımıyla kitap okuyabiliyor. Çoğu hayatında Dante'nin kitaplarını bile görmemiştir. Fields bu konuda konuşabilecek biriydi. Çünkü bir yayıncı olarak New England'daki tüm okurlar ve akademisyenlerle başka yerlerdeki önemli şahsiyetlerin okuma alışkanlıklarını bilirdi. Dante'nin bir çevirisi yayınlanıp Amerika'nın her köşesine dağıtılmadıkça da göremeyecekler. Mesela bunun gibi mi? Longfellow 16. kantonun müsveddesini kaldırdı. Polise bu cinayetlerin Dante'den esinlendiğini söylerse kimlerden şüphelenebilirler? Tabii ki bizden. En çok bizden şüphelenirler. Yapma Longfellow dedi Fields keyifsiz bir kahkaha atarak. Biraz ciddi olalım beyler. Etrafınıza baksanıza. Profesörler, önemli şahsiyetler, şairler, senatörlerin arkadaşları, yayıncılar. Cinayet işlediğimize kim inanır? Boston'un ileri gelenlerinden olduğumuzu söylerken kesinlikle abartmıyorum. Profesör Webster da öyleydi ama bir Harvardlıyı bile astılar dedi Longfellow. Doktor Holmes'un benzi attı, Longfellow'un desteğinden memnun olsa da bu son sözü onu ürkütmüştü. O zamanlar tıp fakültesinde çalışmaya başlayalı henüz birkaç yıl olmuştu dedi donuk gözlerle önüne bakarak. Önce okuldaki herkesten şüphelendiler. Benim gibi bir şairden bile. Holmes gülmeye çalıştı ama başaramadı. Muhtemel suçlular listesinde ben de vardım. Beni sorgulamaya evime geldiler. Küçük Wendell'la Amelia daha çocuktu. Neddy bebekti. Hayatımda hiç o kadar korktuğumu hatırlamıyorum. Longfellow sakin bir sesle, "Dostlarım, en azından şu konuda bana hak vermeye çalışın," dedi. "Polis bize güvenmek istese bile, hatta güvense ve inansa bile yine de katil yakalanana kadar zanlılar olacağız. Katil yakalansa bile Amerikalılar Dante'yi yazılarından önce o cinayetlerle tanıyacak. Hem de artık insanların ölümün adını bile duymak istemediği bir zamanda. Doktor Manning'le şirket zaten Dante'nin okunmasını istemiyor. Böyle bir olay onların ekmeğine yağ sürer. Dante tıpkı Floransa'dan olduğu gibi Amerika'dan da kovulur. En az 1000 yılda dönemez. Holmes haklı. Kimseye söylemeyelim." Fields dönüp Longfellow'a hayretle baktı. "Dante'yi korumaya yemin ettik bu çatı altında," diye fısıldadı Lowell, yayıncının gergin yüzünü görünce. "Önce kendimizi ve şehrimizi koruyalım. Yoksa Dante'yi destekleyen kimse kalmayacak," dedi Fields. "Şu anda kendimizi korumakla Dante'yi korumak aynı şey, Fields," dedi Holmes. Bir belanın geleceğini başından beri sezdiğini düşünüyordu. "Aynı şey, bu durum ortaya çıkarsa tek suçlanan biz olmayız ki. Katolikler, göçmenler." Fields şairin haklı olduğunu biliyordu. Şimdi polise giderlerse, tutuklanmasalar bile en azından şüpheli olacaklardı. "Tanrım bize yardım et, mahvoluruz." İç geçirdi. Fields'ın korktuğu kanunlar değildi. Boston'da dedikodular cellattan daha tehlikeli olabilirdi.